Türkiye Başbakanı Davutoğlu'nun başbakanlığı bırakacağını açıklamasını Türkiye siyaseti açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Belliydi böyle olacağı. Hadiseleri takip edenler zaten bunu bekliyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı ile arasında epeyce meselede fikir ayrılığı vardı. Ve herkes çok iyi biliyor ki Cumhurbaşkanı ile kim bir konuda anlaşamazsa onun artık vazifede kalması mümkün değil. Bunu bütün Türkiye'dekiler biliyor. İster bir milletvekili, ister bir belediye başkanı en küçük bir konuda anlaşmazlığa düşerse o vazifede kalamaz. Durum bu. Davutoğlu'nun ise birçok meselede farklı fikirleri vardı. İki gün evvel Hürriyet'te 20 tane madde saydılar. Onu okuyabilirsiniz. Sanıyorum internette de var. 20 meselede, en az 20 meselede anlaşmazlık var. Bunun sonucu ne olur? Nereye gider? Şu anda tam da kestirilemiyor. O meselelerde anlaşmazlık olabilir ama halk Davutoğlu'na oy vermedi mi? Davutoğlu o oyu alan kendisi değilmiş gibi davrandı. %49,5 oy aldı. Evet, sonuçta partisiyle aldı. Elbette kendisi yeni bir parti kursa öyle bir oy alamaz. Doğrudur ama sonuçta kendisinin de emeği vardır ve halk onu başbakan yaptı. Ama o Cumhurbaşkanı'yla anlaşamayınca Cumhurbaşkanı herhalde kendisine bırak dedi. O da tamam dedi. İşi olgunluğa vurdu. Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde konuşmamak için kendisini kontrol etti, çok dikkatli bir konuşma yaptı, yazılı bir konuşma yaptı ve vefalı olacağını söyledi. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde konuşmayacağını söyledi. Bu şekilde makamını bıraktı. Ama Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Mesele sadece başbakanın bırakması değil. Şu an Türkiye'de baskı eskisinden çok daha fazla. Birçok aydın, birçok entelektüel Türkiye'nin diktatörlüğe doğru götürüldüğünü ifade etmektedir. Benim de kanaatim aynı yöndedir. Türkiye'deki demokrasiyi, özgürlüğü fazla buldular bir takım derin güçler ve Türkiye'de diktatörlük meydana getiriyorlar. Bunu yaparken iki tane meseleyi kullanıyorlar. Onlar bahane ediyorlar. Sürekli paralel deyip duruyorlar ve PKK deyip duruyorlar. Bu iki şeye sarılarak her gün daha sert kanunlar çıkartılıyor. Mesela Cumhurbaşkanı ile Davutoğlu'nun anlaşamadığı konulardan biri de bu. Cumhurbaşkanı dedi ki, terörün tanımını değiştirelim. Terörün tanımını değiştirelim. Yani dünyadaki kabul edilmiş tanımı kabul etmiyor. Yeni bir tanım yapacak ve herkes o tanımın içine girebilir. Terörist olmayan da terörist sınıfına sokulabilir. Ama Davutoğlu bunu yapmak istemedi, o kanunu çıkarmadı. Sonra terörist kabul ettiklerimizi de diyor, yurt dışına sürgün edelim, vatandaşlıktan çıkartalım. Yani senin teröristi de hangi devlet kabul edecek? Sen terörist kabul ediyorsun adamı, göndermek istiyorsun, başka devlet niye kabul etsin? Ve dünyada böyle bir şey var mı? Terörist olsa bile kendi devletinde hapse atılır. Yani vatandaşlıktan çıkarma diye bir şey var mı? Gitgide daha diktatörce bir sisteme doğru gidiyoruz. Paralel diyorlar. Ama o cemaatin dışında başka cemaatlere de darbe vuruluyor. Namaz kılan başbakan, cumhurbaşkanı döneminde, bakanlar döneminde, böyle bir hükümet döneminde cemaatlere darbeler vuruluyor. 2-3 gün önce Erzurum'daki bir cemaate yine baskın yapıldı. Bir yurda, yurdun müdürü alınıp götürüldü. O cemaatle bir alakası yok. Bunlar başka bir cemaat. Ve mesela bizim de onlarla bir alakamız yok. Mesela bize de salonlar verilmiyor. Devlete ait, Milli Spor Bakanlığı'na ait veya Milli Eğitim Bakanlığı'na ait hiçbir salon bize verilmiyor. Belediyelere ait hiçbir salon bize verilmiyor. Düğün salonlarında yapmak zorunda kalıyoruz ve düğün salonlarını da arıyorlar, tehdit ediyorlar. Yani nereye doğru gidiyor Türkiye? Şimdi Davutoğlu daha fazla karşı karşıya gelmemek için istifa etti, kurtuldu ama böyle bir durum var. Eğer bu daha da öteye giderse Türkiye tekrar 30'lu 40'lı yıllara dönmüş olacak. 1930'lu 40'lı yıllarda çıkan kanunlara benzer kanunlar çıkıyor. Çıkartılmak isteniyor. Bir kısmı daha çıkmadı ama bekliyor. Çıkacak. Yani gidişat iyi değil ve daha katı bir sistem kuruluyor. Türkiye Suriye'ye benzetilecek, Ürdün'e, Mısır'a benzetilecek bir Orta Doğu ülkesi yapılacak. Oraya doğru bir gidişat var. Sürekli herkes kendi üzerinde bir baskı hissediyor. Siz burada bunu hissetmezsiniz tabii. Türkiye'de yaşayanlara sorun. Az çok faaliyet yapan insanlar varsa, akrabalarınız varsa, siyasi olabilir, İslami faaliyetler olabilir. Sorun, herkes kendi üzerinde ağır bir baskı hissetmektedir. Ve konuşan, mesela bir gazeteci, normalde AKP'ci. Normalde yıllarca Tayyip Erdoğan'ı övmüş, göklere çıkarmış birisi. Bir meselede öyle değil, şöyle olmalı deyince tamam. Bir daha hükümetin hiçbir televizyonuna çıkartmıyorlar. Abdülkadir Selvi gibiler, Mustafa Kara Alioğlu gibiler, Fehmi Koru gibiler, Ali Bulaçlar. Hiçbir televizyon çıkartılmıyorlar. Hatta hatırlar mısınız, burada izliyor musunuz haberleri? Bülent Arınç vazife başındayken, başbakan yardımcısıyken, TRT kendisine bağlı, Bülent Arınç'a bağlı. Dedi ki, TRT bana bağlı, bana bile ambargo uyguluyor, sansür uyguluyor, beni konuşturtmuyor. Başbakan yardımcısını konuşturtmayan bir TRT. Ve ona bağlı, amiri o, amirini konuşturtmayan bir TRT. Çünkü daha üstten talimat geliyor. Bülent Arınç'ın kalemini kırdım. Bir daha onu çıkartmayın televizyona. Deniyor. Sürekli bir kalem kırma var. Hiçbir tenkit kabul edilmiyor. Allah rızası için bir şey söyleseniz bir olayla karşılaşıyorsunuz yani. Yani Davutoğlu ayrıldı ama mücadele edebilecek bir fıtratı yok. Aslında Ahmet Davutoğlu sakin yapılı, mülayim bir insan, böyle kavgacı bir yapısı yok. Fakat kendisinin kalemini kıranlar çok kavgacı insanlar, onlarla kavga edemedi. O mücadeleyi yapamadı. Birinci adam olacak fıtrata sahip değil benim gördüğüm kadarıyla. Birinci adamla ikinci adam arasında dağlar kadar fark olur. Birinci adamların çok dirayetli olması gerekir. Çok cesur olması gerekir. Çok kararlı olması gerekir. İradesinin güçlü olması gerekir. Fakat onu göremiyoruz. Bugüne kadar her denileni yapmaya çalıştı. Bazı şeyleri biraz geciktirdi, yapmamaya çalıştı. Ama yine de olan oldu. Demek ki alttan almakla hiçbir şey hallolmuyor. Türkiye'nin önünde ne olabilir? Yani görünen o ki, yerine gelecek olan kişi, geçici olarak getirilecek, Binali Yıldırım'dan daha çok bahsediliyor. Binali Yıldırım'ın da Cumhurbaşkanı'nın her dediğini yapacak birisi olduğu biliniyor. Onunla beraber gece gündüz birlikteler. Bunu herkes biliyor. Binali Yıldırım kısa bir süreliğine başa getirilecek ve Binali Yıldırım başkanlık sistemini gerçekleştirecek, yapabilirse, halk desteklerse ya da parlamentoda bazı milletvekillerini ikna edebilirlerse ya da satın alabilirlerse her neyse bir yolla 367'yi bulabilirlerse o zaman anayasayı değiştirecekler ve başkanlık sistemine geçecekler. Binali Yıldırım getirilirse bu amaçla getirilecek. Bir müddet sonra yine Cumhurbaşkanı o zaman başkan olmuş olacak. O zamana kadar geçici olarak getirilecek. Durum onu gösteriyor. Yani bu olay tarihe nasıl geçti? Nasıl geçecek? Benim kanaatim bu olay tarihe 4 Mayıs darbesi olarak geçecektir. Bu bir darbeydi. %49,5 oy almış olan bir başbakan bir toplantıyla belli ki kendisine kızıldı, bağırıldı, çağrıldı, ezildi, büzüldü, seni ben başbakan yaptım denildi ve istifa edeceksin denildi. Aynen 28 Şubat'ta 97'de Erbakan Hoca'ya yapıldığı gibi. Erbakan'ı da halk seçmişti, o makama getirmişti. Ama bir toplantıyla kalemi kırıldı. Nasıl ki o 28 Şubat darbesi olarak anılıyor. Bu da kanaatimce 4 Mayıs darbesi olarak tarihte yerini alacaktır. Ve nasıl ki şimdi 28 Şubat'ı yapanlar mahkemelikler, 4 Mayıs darbesini yapanlar da ileride bu gücünü, kuvvetini kaybettiği gün aynı şekilde mahkemelik olabilirler. Çünkü burada tüm Türkiye biliyor. Yani siz de biliyorsunuzdur, haberleri izliyorsunuzdur. Tüm Türkiye biliyor, yani bu bir darbe. Bunu herkes biliyor yani. Ve Türkiye de darbeler bitmişti hani. Darbeye karşı olanlar şimdi darbe yapıyorlar. Dün darbe yapılanlar şimdi kendileri darbe yapıyorlar. Başbakan indiriyorlar. Bu başbakan %49,5 oy almıştı. Demokrasi diyorlar, demokrasiye inandıkları yok aslında.